Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usul-i erkan, muhibban-ı erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim gönlümüzü mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Aziz dostlarım, çok değerli bir konuğumla beraberim. Bir araştırmacı, bir akademisyen, bir hukukçu dostumuzu sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyorum. Doçent doktor, değerli Cahit Suluk hocam bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük. Teşekkür ederim.
Sefalar getirdiniz. Acizane ben de böyle 7 tane emanetçi kitabı olan birisi olarak böyle yeni bir kitabım çıktığında onun heyecanıyla, sevgisiyle önümde de yeni kitabınız duruyor. Rabbim hayırlı uğurlu mübarek eylesin. Hukukçu olmayanlar için telif hakları, markalar, patentler. Aziz dostlarım biliyorsunuz 2024 yılı boyunca 52 programda insanın temel yetkinliklerini, kendisini geliştirmesini, özelliğine özellik katmasını, daha kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli olmasını konuşmuştuk. Herhalde bunun hepsi, hani bir insanda eskiler nevi şahsına münhasır insan derlerdi ya hocam. Herhalde bu bir üründe, hizmette, malda, kişide, hatta bir kurumda, bir ülkede olduğunda da ona marka kurum, marka insan, marka ürün diyoruz. Bu anlamda İşin hukuki boyutu ağırlıklı olmak üzere telif haklarını, markaları, patentleri değerli hocamla konuşacağız. Cahit hocam bizim usulde bir hüdayi usulü var böyle. Hani değerli bir özgeçmişiniz var ama ben programlarda usulen özgeçmiş okumuyorum. Yunusçasından bahsedersek kimdir gönlünüzdeki Cahit? Şöyle Cahit'inizi bir tanıyalım ondan sonra programa gireriz inşallah. Nasıl tanımlarsanız kendinizi?
İnsanın kendisini tanıtması çok zordur. Ben sadece eğitimimden bahsedeyim.
Eyvallah.
İstanbul Hukuk mezunuyum 92. Ardından 2000 yılında hukuk doktoru oldum. Fikri mülkiyet benim bütün hayatım fikri mülkiyetle ilgili.
Eyvallah.
Patentler, markalar, tasarımlar. Ardından işte İstanbul'da avukatlık yapıyorum fikri mülkiyet hakları üzerine. Ayrıca İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim.
Ne kadar güzel.
Yurt dışı araştırmalarım oldu. Özellikle Almanya'da. Halen de işte yine fikri mülkiyet üzerine kitap çalışmalarım var, makale çalışmalarım var. Teknik bir konuyu çalışıyorum.
Ne kadar güzel. Bir kurumdaşlığımız da var. Ben de acizane İstanbul Medeniyet Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın mütevelliyet üyesiyim.
Harika.
O anlamda harika. Rabbim muvaffak kılsın inşallah. Tabii cümlenizin içerisinden o fikri mülkiyete odaklandığınızı anlattınız. Bunda ne tesirli oldu? Ne sizi o alana yönlendirdi? Nasıl karar verdiniz buna?
Ya hukuk, eşya hukuku üzerine aslında kurgulanmıştır. Yani hukuk dediğimiz kurallar aslında sosyal varlık olan, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar. Bu ilişkilere uymadı, yani bu kurallara uymadığınızda bu sefer devlet yaptırımıyla karşı karşıya kalırsınız. Trafik lambasında kırmızıda geçtiğinizde size bir ceza kesilir. Birini öldürdüğünüzde, yaraladığınızda da hapse girersiniz. Yani bir devlet yaptırımıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu ilişkiler hep böyle eşya hukuku üzerinden kurgulanmıştır. Fikri mülkiyet dediğimiz şey ise çok yeni bir olgu. Yani biri Hazreti Adem'den beri kıyamete kadar devam edecek bir hukuk tarihi var. Fikri mülkiyet hukuku ya da fikri mülkiyet hakları dediğimiz şey bizim aslında modern anlamda sanayi devriminin doğurduğu bir şey. Yani bu yeni bir şey. İnsanlık tarihiyle kıyasladığımızda çok yeni bir şey ve hukuki rejimi de diğer hukuk dallarından oldukça farklı. Bu da
özel bir ihtisas gerektiriyor.
Tabii yani niş bir konu. Hı hı. Prizmanın tek boyutu olmadığını, birden çok boyutu olduğunu gösteriyor. O nedenle ben biraz bu alana yönelmiş oldum.
Ne kadar güzel. Rabbim muvaffakiyetler versin inşallah. Hem kitabımız hayırlı olsun değerli hocam. Hem de bu anlamda hepimizin hayatında söylediğiniz gibi hani eşyanın hukuku, onunla ilgili muamelat İslam'da da öyledir. Hani mal, can, namus böyle sıralar. Aynen. Hani İslam'da o malın korunmasına değil mi?
Doğru.
Çok önem verir.
Doğru.
Hayatımızda bir taraftan önemli olan ama pek farkına varmadığımız haklarımız, güçlerimiz, sorumluluklarımız bu anlamda da bunlarla ilgili konuşmak isterim. Eskiden mesela güç olarak herhalde sermayeyi elde tutmak, bir mal biriktirmek değil mi? Bir altın hele altın biriktirmek, silaha sahip olmak büyük güçtü. Şimdi Batılıların son dönemde özellikle 2000'den bu yana çok daha kullanılıyor. Intellectual capital dedikleri bir kavram, akıllı sermaye. Siz de bunu kitapta bilgi sermayesi olarak ele almışsınız. Nedir hocam bilgi sermayesi ve neden çağımızın çok önemli bir gücüdür?
Bilgi çağında yaşıyoruz çünkü.
Değil mi bilgi çağı?
Bilgi çağında yaşadığımız için hatta artık bilgi çağını da aşarak yapay zeka çağına adım atmış durumdayız.
Öyle.
Dolayısıyla insan fikrinin ürettiği çıktılar yani fikri ürünler yasa koyucuların tabii ki de dikkatini çekmek durumunda bu özellikle son dönemde hemen herkesin harıl harıl regüle ettiği bir konu aslında. Ekonomik açıdan baktığımızda konuya ki büyük ölçüde öyle bakılıyor. İşte sanayi devriminin doğurduğu bir hukuk alanı olarak biraz önce tanımlamıştım. Bu son dönemdeki gelişmelerle teyit edilmiş oldu. Şöyle, S&P'nin yaptığı bir araştırma var. Bunu 1970'lerden beri yapıyor ve her 5 yılda bir yayınlıyor. En son elimizde 2020 verisi var. İşte 1975 yılında şirket varlıklarının %15'ini maddi varlıklar. Yani biraz önce o eşya eksenindeki tutulabilir, elle dokunulabilir varlıklar. Bunlar işte binadır, bankanızdaki paradır, işte mobilyadır vesaire.
Bilançoda aynı sermaye kısmında görünen.
Evet. Bu fikri ürün dediğimiz, bu intangible asset dediğimiz, elle dokunamadığımız varlıklar, bunlar işte patentler, markalar, işte know-how, ticari sır da buna dahil ediyoruz. Bu kısmı sadece %15 civarındaydı 1970'li, 75'li yıllarda. 2020'de bu intangible asset yani fikri ürünlerin ağırlığı %90'a çıktı.
Muhteşem.
Bu inanılmaz bir oran. Yani ilk baktığımda beni çok şaşırtmıştı ama biraz düşündüğümde üzerinde hiç de öyle olmadığını ve artık ekonominin aslında intellectual capital dediğimiz bilgi sermayesi, fikir sermayesi üzerinden ekonominin yürüdüğünü ve şekillendiğini, Türkiye bu işin neresinde onu birazdan belki detaylandırırız.
Konuşuruz.
Oralarda çok başarılı değiliz ama gerçek bu. Yani bugün dünyada artık bilginin ticareti yapılıyor. Fiziki varlıklar çok geri planda kaldı. Fiziki varlıklarla uğraşanlar da bu işin işçiliğini, deyim yerindeyse hamallığını yapıyorlar.
Dolayısıyla hani buradan ilk bir hocalarından tavsiye olarak şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Madem bilgi çağındayız, hani bilginin sermaye olarak da %90'lara, %95'lere gelmesi şirket varlıkları içerisinde ya da bir ülke varlıkları içerisinde, o zaman bilgiye yatırım yapmakla alakalı birkaç tavsiyenizi öğrencilerinize, ailelere, çocuklara, gençlere, hani bilgiye yatırım yapmak konusunda ne söylemek istersiniz bir ara soru olarak?
Evet, tabii ki ya insan, hele üniversite dediğiniz kurum, benim de içinde bulunduğum üniversite dediğiniz kurum zaten bilgi üreten yerler, bu içerik üreten
akademik
bilgi,
camia orası.
Akademik camia tabii üniversitenin, klasik üniversitenin iki tane görevi vardı. Bunlardan bir tanesi öğrencilere bilgi aktarmak, diğeri de akademik yayın, yani bilgi üretmek. Şimdi buna bir üçüncüsü geldi. O da az öncekiyle ilişkili. Sanayi ile işbirliği. Yani
evet, sanayiye
siz katkı veren, yani topluma toplumun ekonomisine doğrudan katkı vermek meselesi. Ama hep tabii olaya ekonomik bakıyorum. Olayın tabii sosyal, siyasal işte vesaire boyutları var. Fakat bugün dünyada işte kapitalist bir ekonomik dünyada yaşıyoruz. Bu ekonomik dünyada da kapitali ne kadar artırma meselesi bu fikri mülkiyette bunun için kurgulanmış bir hukuki hukuk dalı olarak karşımıza çıkıyor.
Eyvallah. Yine ara bir cümlenizden yapay zeka çağına giriş, bilgi çağından. Benim takip ettiğim kadarıyla hani ben de üniversitelerde acizane seminerler veren bir kardeşiniz olarak gelecek nasıl bir insan bekliyor, insanın geleceği, geleceğin insanı derken birçok sektörü etkileyecek gibi görünüyor. Bunların başında da hukuk geliyor. En son IBM Watson'ın Amerikan davalarındaki o mütalaları yapay zeka anlamında. Siz nasıl görüyorsunuz? Yapay zeka yakın gelecekte nasıl etkileyecek gibi hayatımızı?
Artık etkiliyor.
Etkiliyor değil mi?
Tabii.
Kaçınılmaz bir
artık
şekilde.
Artık etkiliyor ve bu hayatımızın her alanını etkiliyor ve etkileyecek. Bir de çok hızlı gelişiyor. Yani mesela
kesinlikle.
Ben şunu hatırlıyorum.
Kesinlikle.
2019 yılında Avrupa Birliği telif hakları ile ilgili bir yönerge kabul etti. Ve bu Digital Single Market Directive yani dijitalleşme ile ilgili bir telif hakları ile ilgili bu çok önemli bir düzenlemeydi Avrupa Birliği'nde 2019'da. Bu yönergeyi bunlar hazırlarken ve kabul ederken yapay zekayı dikkate almadılar. Niçin? Yoktu. Hani adı vardı ama kendisi yoktu. Bu pandeminin işte ortasında 2021'den itibaren artık hayatımıza girdi ama artık 2025'te herkes ChatGPT, OpenAI vesaire kesinlikle, demeye başladı. Kesinlikle. Hayatımızın bu her alanını etkiliyor. Hukuk alanında tabii ki benim alanıma dokunan yönüyle şunu söyleyebilirim. Yapay zekanın eğitimi bilgiye dayalı. Hı hı. Yani yapay zekanın benzini, fuel oil'ü bilgidir. Bu da big data dediğimiz, hı hı. Bu kocaman bir data, böyle trilyon trilyon datayı konuşuyoruz. Bu paketin içinde, yani bu bilgi paketinin içinde sadece klasik veriler yok. Yani isimler, soy isimler ya da sayılar değil. Aynı zamanda eserler var. Yani telif haklarıyla koruduğumuz müzik eserleri, sinema eserleri ya da kitaplar, makaleler. Ve bunlar artık böyle milyar milyar rakamlarını konuşuyoruz. Bu bilgileri de kullanarak yapay zeka eğitiliyor. Bir, bu konu acaba hukuki problem olarak, yani bir telif hakkına konu olacak mı olmayacak mı?
Çok önemli bir konu.
Bu zaten olması gereken bir şey ama olmayacak noktasına götürüyorlar. İkincisi yapay zekanın çıktıları. Çünkü artık insana rakip çıktı. Yani hep insan düşünüyordu, şimdi makine ya da bilgisayar programları düşünmeye başladı ve onların da çıktıları var ve bayağı da akıllı. Şimdi emekleme aşamasında ama 5 sene sonra, 10 sene sonra artık insanı da geçebilecek ve kat be kat belki
şu anda bile geçebilecek. Bizi şaşırtacak düzeyde yani.
Şaşırtacak ama bu çok hızlı gelişiyor.
Evet, evet.
Yani 5 yıl önce yoktu ama 5 sene sonra bu işin nereye gideceği belli değil. O zaman bu yapay zeka çıktıları acaba hukuken korunacak mı, korunmayacak mı? Bunlar kocaman soru işaretleri ve şu anda hukukçular ve yasa koyucular bu konulara çok yoğun bir şekilde kafa yoruyorlar. Batı'da bunu ne kadar koruyacağız, nasıl koruyacağız, hiç mi korumayacağız? Şimdi yani şunu paylaşabilirim. Ben orada ikircikli bir tutum görüyorum. Hı hı. Gelişmiş, yani fikri ürün aslında gelişmiş ülkelere aittir. Yani üreten, yani bilgi üreten gelişmişlerdir. Gelişimini tamamlayamamış, siz ona gelişmekte olan ülkeler diyorsunuz. Ben gelişimini tamamlayamamış diyeceğim. Bu ülkeler ise bilgiyi üretmez, kullanır. Biz kullanıcı durumundayız. Ürettiğim bilgi de enformatiftir, yani nitelikli değildir. İşte bu bilgiyi üreten, yani buluş yapan, özgün tasarım yapan, nitelikli eser üreten gelişmiş ülkeler dediler ki gelişmekte olan ülkelere, dünyayı uluslararası ticarete açıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü ile beraber 1995 ama bunun hazırlığı 10 yıl sürdü. Ama kafa olarak bu 1980'lerin başında küreselleşmeyi hatırlayın. Küreselleşme rüzgarları. 1980'lerde bu iş karıldı. Sovyetlerin yıkılacağını zaten öngörüyordu Amerika. 80'lerin ortasından itibaren başladılar. 90'da yeni dünya ticaret yeni dünya düzeni hatta kutsal olmayan üçlü dediğimiz IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü. Dünya Ticaret Örgütü üzerinden de yeni bir dünya ticaret düzeni oluşturuldu. İşte orada gelişmişler gelişememiş ülkelere şunu dayattılar. Dediler ki siz bizim fikri mülkiyet haklarımızı koruyacaksınız. O kadar önemli ki bu iş. Siz bizim fikri mülkiyet haklarımızı koruyacaksınız. Ondan sonra bize havlu, tekstil, domates, patates satacaksınız. Siz zaten işçisiniz. Bir şey üretmiyorsunuz. Üreten biziz. Etin budu bize aittir kardeşim. Özeti bu. Ve bunu dünyaya çaktılar deyim evet, yerindeyse.
Evet.
Bu devam ediyor. Şimdi ilginç bir şey oldu yapay zeka ile. Yani lafı oraya getirmek istiyorum. Daha önce kutsal olarak kabul ettiğimiz telif hakları, markalar, patentler. Niye kutsal diyorum? Çünkü bunu insan hakları kefesine koydular. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında işte fikri mülkiyet hakları mülkiyet haklarındandır ve insan haklarındandır şeklinde böyle fetvalar ve içtihatlar var. İnsan hakkı olan işte kutsal olan vesaire bu kadar büyütülen ve önem verilen fikri mülkiyet hakları yapay zeka karşısında korunacak mı korunmayacak mı? Temel soru bu. Korunması gerekiyor. Çünkü 30 yıldır bize bunu öğrettiniz. Dediniz ki bunlar kutsaldır. Fikri mülkiyet haklarını koruduğunuzda gelişiminizi tamamlayacaksınız. Daha çok inovasyon olacak. Daha çok bilgi üretebileceksiniz. Peki şimdi ben içerik ürettim. Benim müziklerim var, sinema eserlerim var. İşte şu anda ürettiğimiz içerik var. Hı. Ve buna bir yatırım yapılıyor. Buna para harcanıyor. Bütün bu içeriklerimi zaten korunuyor mevcut hukukta. Yapay zeka karşısında korunacak mı? Dur orada diyor adam. Yapay zeka karşısında biz bunu korumayacağız. Niçin korumayacağız? Bunu biz korursak o zaman yapay zeka teknolojisi gelişemez. Güzel de senin makalelerini, kitaplarını koruduğun için benim de buradaki akademisyenlerim ona erişemiyor, ulaşamıyor çünkü paramız yetmiyor. Ya da buradaki senin ilaçlarının patentlerini koruduğumuz için benim buradaki hastalarım tedavi olamıyor ve öldü bu insanlar ya da sakat kaldılar. Hangisi daha değerli? Tabii ki para daha değerli. O nedenle şimdi yapay zeka karşısında yapay zekanın eğitimde kullanılacak eserlerin korunmayacağı noktasına doğru gidiyor şu anda dünya. İkircikli bir durum var.
Burada ben yapay zekanın durumunu şöyle algılıyorum hocam, acizane. Hani eskiden irtihal dediğimiz bir şey sonuçta bir yerden copy paste ile çalıntı bir şey. Çok belli oluyordu. Bunu belli olmayacak şekilde çalma işi yapay zekanın öyle bir aralara serpiştiriyor öyle bir, ama machine learning sonuçta aldığı yer hani uzaydan bir şey gelmiyor. Bir
yoktan
gelmiyor.
Var etmiyor.
Yoktan
yani.
Var etmiyor. Var olan eserlerden toplayarak derleyerek bir şey oluşturuyor. Umarım bu konuda da hani sanayi mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarında olduğu gibi birçok alanda olduğu gibi geç uyanmayız. Mesafe almamız da bu hızlı gelişmede. Sonuçta şu anda daha gelişmeye yeni başladı. Hani bu devrimi kaçırmamış durumdayız. Gerekli bir yürek özetirsek, kafa yorarsak inşallah bu devrimi ıskalamayalım diyorum. Değerli hocam buradan fikri mülkiyet haklarına gelirsek. Telif hakları, sınav mülkiyet hakları açısından baktığımızda hani az evvel çok acı bir cümle kullandınız. Onlar bu hakları korumayla alakalı bizim kafamıza vura vura bunu bir anlamda çakıyorlar bir şekilde. Biz neden çok gerideyiz? Üstelik hani inancımızda kul hakkı çok kadim medeniyette bir numaralı. Hani Allah'la olan imani meseleden sonra hiç Allah'ın bile dokunmayacağı, hani varlığın yegane sahibi olan bir yüce ilah tarafından bile dokunulmayan bir kutsiyette bir hak. Hani bizim medeniyetimiz böyle. Ve çok önemli bir ahlaki ilke değil mi? Hani kul hakkına riayet, aman hele çalmamak, çırpmamak, birinin hakkına girmemekle alakalı. Bu açıdan soruyorum. Mesela telif haklarını da az evvel söylediğiniz müzik eserlerinde olsun, sinema eserlerinde olsun hani inanılmaz bir şekilde korumuşlar. Hani ülkelerini koruyor gibi korumuşlar yani bu hakları. Özellikle İngilizler, Almanlar, Amerikalılar 40'lı 50'li yıllarda bunu kurumsallaştırmışlar. Bizde hala bir standart yok gibi. Arada böyle Erkam Radyo'dan da katılıyor Murat abiler falan bu telif haklarıyla alakalı mı yapın falan şeylerini oradan biliyorum. Mesela çok bilinen meşhur bir şey var İskender Kebap'la alakalı. Hemen hemen herkes bilir, onun için örneği vermek istiyorum. 1867'de İskender Efendi Bursa Kebap olarak bunu ilk kendi dükkanında yapıyor Kayhan'da. Ama 2000 yılına kadar her kebapçıda İskender söyleyip yedik yani. Sonra bir hukuki bir düzenleme geldi. Bir işte uyarılar falan, tabelalar değişti. Ama şimdi Bursa Kebap diye yine İskender servis ediliyor. Hani bu hakların korunması açısından siz nasıl yorumluyorsunuz ülkemizdeki bu durumu?
Ya ülkemizde hangi hak sağlıklı yürüyor ki fikri mülkiyet hakları sağlıklı yürüsün? Buradan başlayalım. Kul hakkı başka bir şey. Bu insan sosyal bir yaratık. Sosyal olayları da dört tür kural vardır ve bunlar düzenler. Bunlar ahlak kuralları, görgü kuralları, eyvallah, din kuralları ve hukuk kuralları. Hukuk kuralları diğer üç kuraldan ayrışır. Neyle ayrışır? Maddi yaptırımıyla ayrışır. Yani siz ahlak kuralına uymadığınızda toplum sizi kınar. Görgü kurallarına uymadığını, yere tükürdüğünüzde toplum sizi kınar. Ama kırmızı ışıkta geçtiğinizde para cezası
bunun
yersiniz.
Bunun bir cezası gelir.
Yani biri maddi yaptırımı var, diğeri bir kınamayla ve toplum sizi dışlar. Şey bu. Şimdi hukuk kuralı, burada ne hak ne hukuk, buna bir bakmak gerekiyor. Yani bunu tasarlayan Batı, yani bizim fikri mülkiyet hakları dediğimiz bu hukuki rejimi oluşturan,
bunu standartize eden
Batılılar. Şimdi biz de oradan bunu ithal ediyoruz. Bizde hukuk ithaldir. Yani düz cümleyle konuşacak olursak hukukun her alanı böyledir. Fikri mülkiyet daha çok ithaldir. İthal olan bir sistemi getirip siz Türkiye'de bunu uygulamaya çalışıyorsunuz. Toplum buna direniyor. Yani bilginin hukukum olur, kuralım olur, hakkım olur kardeşim. Bilgi miri maldır ve bunu herkes alır, kullanır falan gibi. Böyle de bir geleneğimiz var. Hani kul hakkı geleneğimiz var ama böyle de bir geleneğimiz var. Şimdi çizgi nereden çekilecek sorusu aslında. Yani çizgi doğru çekildi mi? Toplumun anlayışıyla senin koyduğun hukuki rejim birbiriyle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Burada bir uyumsuzluk varsa bu sefer toplum buna direnmeye başlıyor. İkincisi de menfaat meselesi tabii ki. Yani hakka riayet etmeme konusu. Konu çok da masum değil. Hani bir taraftan işte ben bir makale yazdım, siz bir kitap yazdınız, bir başkası bunu kopyalamasın. İşte bu bilgi hırsızlığıdır vesaire. Kulağa da çok hoş geliyor. Bu kadar masum bir konu değil bu. Ben size başka bir taraftan konuyu anlatayım. Bir kutu ilaç $3.5 milyon.
Yeah.
Bunun arkasında da patent var. Tamam mı? Yani oldukça tartışmaya açık ki Batı'da da bu tartışıldı. Yani bu haklar tanınmaya başlandığı andan itibaren tartışılmaya başlandı. Yani nerede kabul edildi? Oradan itibaren tartışmaya açık. 1850 ila 1900 yılları arasında, 1950'li yıllarda Batılılar bunu çok yoğun tartıştılar. Yani bu haklar doğru mudur değil midir tartışmasını çok, bu tartışmaları bitirdiler. Yani çünkü bu artık gelişmiş olan ülkelerin menfaatine uygun bir şekilde dizayn edildi. Bir kutu ilacı adam $3.5 milyon satma yetkisi var. Siz buna müdahale ettiğinizde sizin devletinizin mahkemeleri üzerinden, jandarması üzerinden üzerinize gelirler ve adam hakkını alır. Yani bir defa böyle bir açmazımız var. Bunu yani bu sistem doğru
sistem
mu yanlış mı?
Sistem kurucular onlar olduğu için müdahale şansımız.
Tabii sistem doğru mu yanlış mı? Bir, evet. Böyle bir şey var. Evet. Bunu aşmak mümkün değil. Şimdi masum olan tarafına geldiğimizde sizin bir kitabınız varsa bir başkası onu kopyalıyorsa tabii ki de korunması gerekiyor. Yani bu akıl da bunu söylüyor. İzan da bunu söylüyor. Ve fikri üretimi tabii ki de teşvik etmemiz gerekiyor. Markaya yatırımı tabii ki de teşvik etmemiz gerekiyor. Orada sistem niye sağlıklı çalışmıyor? Bir defa şunu dürüstlükle konuşalım. Biz bilgi üretmiyoruz.
Maalesef.
Var olan bilgi de nitelikli bir bilgi değil. Yani akademinin içindeyim ben. Akademideki A bilgisini B kağıdına aktardığınızda bunu bir makale olarak niteliyor bizim akademi. Böyle değil. Ve istatistik saymaya geçmiş durumda. Bu değil. Bu gerçeği yansıtmıyor. Bu doğru değil. Çözüm odaklı ve inovatif fikirler üretilmesi gerekiyor. Bu hem teknolojik alanda buluş olarak karşımıza çıkıyor. ürünler bakımından işte özgün tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Ya da edebi eserlerde ya da bilimsel eserlerde telif hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bu üretim olmadığı için mesela nitelikli müzik yok artık. Nitelikli sinema yok. Hepsi birbirini tekrar eden ondan sonra yani entelektüel çölleşmeyle karşı karşıya Türkiye. Efendim işte bu korunmadığı için falan. Evet, yumurta tavuk, tavuk yumurta meselesine doğru gidiyor. Yani bu bunun üzerine bizim hakikaten kafa yorup doğru sistem üzerine kurgulamak gerekiyor. Ondan sonra da bunun takipçisi olmak lazım.
Eyvallah hocam, bir yarama parmak bastınız. Araya böyle lafınızı kesmek istemiyorum ama az evvel üniversitelerin çok önemli bir fonksiyondan bahsederken sanayi üniversite işbirliğinden bahsettiniz. İşin sanayi kısmına baktığımızda hani batıda o bir kağıttan bir kağıda aktarımın olmaması, sahadan bir bilginin analiz ederek uzun yıllar belki araştırma geliştirme yapılarak toplanması, derununa vakıf olunması, hani deeper research diyorlar ya, derinlemesine bir araştırma. Bunun tabii bir maliyeti var. Ben bizim doğu kültüründe bu maliyete girecek iş adamlarıyla çok fazla tanışmadım. Epey de bir hani iş adamı dostluğumuz var. Bir şekilde görüşüyoruz, buluşuyoruz. Kurumsal zirvelerde bir araya geliyoruz. Çok böyle tabiri caizse abidik gubidik bir konuyla alakalı. Batı'da bir öğrenci o araştırmasına çok kolay bir şekilde fon bulurken, bizde tabii bunu sadece iş adamlarına yıkmıyorum, anne babaların da bu konuda. Hani bir çocuk bir kelebek kanadına odaklansa acaba hangi anne yüreği el verir ona, oğlum dersin var, sınavın var, okulun var, üniversiten var, kelebek kanadıyla. Ama 10 yıl belki kelebek kanadına odaklandığında orada bir çok özel pigmentten bir önemli bir boya, nanoteknolojik bir boya ortaya çıkıyor yani. Hem aileler hem iş adamları açısından baktığımızda bizim bu araştırma geliştirmeye değer vermememiz de bunu etkilemiyor mu sizce?
%100 haklısınız.
Bilginin çölleşmesi dediniz. Tabii, tabii. Hani o kavramı çok önemsiyor.
Evet, yani %100 haklısınız. Burada tabii bunun nedenlerine indiğimizde burada tek faktör olmadığını görüyorum ben. Bir, yeterince sermaye birikimi yok. Venture capital dediğimiz risk sermayesini buraya koymak lazım. Yani sizin o iş insanlarının bir buna bir fon ayırması lazım. Bir bunu ayırabilecek insanların şeyi yok. İkincisi fazla riskli. Çok riskli. Yani nereye gideceği belli değil. O nedenle adam güvenli liman olarak inşaata yatırımını yapıyor. Neden uç yüksek teknolojiye yatırım yapsın? Üçüncüsü evet. Yani korumada çok ciddi hukuk, yargı bunların hepsi. Yani kaliteli hukuk olmadığı sürece kaliteli ekonomi olmaz. Bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler. Ve buralarda çok fazla sorunlarımız var bizim. Siz iş insanları çok zeki insanlardır. Bunların belki akademisi yoktur, belki adam üniversite mezunu değildir ama bunların
iş zekası
çok yüksektir ve burunları çok iyi koku alırlar. Bunları çok kolay ayırt ederler. Yani orada güvenli liman inşaat varken dediğim gibi yüksek teknolojideki ama çok riskli bir alana doğru gitmezler. Mesela ilacı ele alalım. Mesela Türkiye'deki silahı ve ilacı ele alalım. Şimdi silahta bir devlet politikası var ve ısrarla bu işin üstüne gitti. Doğru da yaptı. Ve orada belli bir düzeyde de olsa bu sahada biz de varız dedi Türkiye.
Çok hızlı geliştik savunma sanayinde.
Tabii ama daha gidilecek yol var orada. İlaca geldiğinizde batak durumdayız. Tam bir batak. Niçin? Asla yatırım yapılmıyor. Asla yatırım yapılmıyor. Tamamen yurt dışına bağımlıyız. Peki işte ama eczaneler ilaç dolu. Sizde tedavi etkisi olan ilaçlar yok ki.
Etken madde bizde maalesef milli
sadece şey. Sadece o değil. Bakın yani piyasada var olan ilaçlarımız birinci, ikinci nesil ilaçlar. Ama tedavi etkisi olan ilaçlar beşinci, altıncı artık yani yeni yeni nesil ilaçlar çıktı. Ve siz bu ilaçlara erişemiyorsunuz. Erişiminiz problem. Bunları artık TEB üzerinden sipariş usulü hasta yakınları vesaire ve devlet de bunların çok azını geri ödeme listesine alabiliyor. Neden? Çünkü senin aslında sen çok iyi bir üretici ülkesin. Çok kolay üretebilirsin. Fakat bunların hepsi patentli olduğu için üretemiyorsunuz. Adam da size
o alana giremiyorsun.
Tabii tedavi etkisi olan ilaçlar zaten $1,000'dan başlıyor. Hatta 10-15 bin dolar gibi, evet, biyoteknolojik, evet, ilaçlar. Evet, evet. Bunun en uç örneğini verdim biraz önce. 3,5 milyon evet. dolar tek kutu ilaç. Evet. Bununla nasıl baş edeceksiniz? Aynen silah gibi Türkiye'nin bir ilaç politikasına ihtiyaç var ve buraya kafa yorması gerekiyor. Değilse dayak yemeye devam edeceğiz.
Bir de hani tıbbi ve ıtırlı bitkilerde Avrupa'nın zengin olduğumuz belli. O kadar yağmalanmasına rağmen.
Oralarda hiç bezimiz yok.
Evet.
Yani orada evet. bilim etiketi üzerinden her şeyi evet. kimyasal ve biyotek ilaçları üzerine ve bu alternatif tıp üzerinde Türkiye, ya dünya genelinde orada ciddi bir lobi var. Yani ilaç firmalarının lobisi var ve orayı dövüyorlar.
Tam da bu lobi demişken hocam, onu da sormak istiyordum. Haklarımızı koruma açısından neden bir Amerikalı yazılım şirketi kadar kendi ülkemizde biz kendi haklarımızı korumada başarılı olamıyoruz? Hani bunun sırrı sadece siyaseten ya da işte o Amerika'nın silah gücü falan o açıdan mı, ekonomik güç açısından mı? Yabancılar hani hukukun ithalatından bahsettiniz demin. Hani ülke ithal etmiş şu kadim medeniyet. Özellikle ben aile hukuku açısından yabancı Avrupa ülkelerinden bir hanımefendiyle evlenmiş Türk beylerinin çocuklarını sürekli Türk mahkemelerinde kaybederek Avrupa'ya kaptırmasının acısını çok yaşayan bir kardeşinizim. Çok meşhur bu Yunus Lazoğlu olayı da biliyorsunuz. Hmm. Lezbiyen çifte verilen bütün kardeşleriyle 15-20 yıldan beri Türkiye'nin gündeminde, Hollanda'daki şey. Neden onlar bu ülkede hem de bizim mahkemelerimiz, hukukçularımız eliyle bu sistemde haklarını çok iyi korurken biz kendi hukukumuzu koruyamıyoruz? Neden sistem sürekli gelişmiş ülkelerin lehine? Yani sadece bir lobi var, çete var diyerek çekilemeyiz herhalde. Bunun altyapısında bunu nasıl görüyorsunuz olayı?
Ya sistemi...
Hani hırsızın hiçbir suçu yok demiş ya hoca.
Ya şöyle, sistemi tabii ki Batı kurguluyor. Yani işte biraz önce Dünya Ticaret Örgütü üzerinden isterseniz bunu örnekleyeyim. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nü adam kurguluyor. Ve bu kurgulamayı yaparken tuzla Türkiye'nin çorbada Türkiye'nin bir tuzu bile yok. Yani Cenevre'ye sizin buradaki bürokratlarınız turizme gittiler geldiler. Bütün bu çorbayı hazırlayan gelişmiş olan ülkeler. Hindistan gibi, Brezilya gibi bir iki tane ülke öyle kılçık atmaya çalıştı ama becermesi mümkün değil. Çünkü öteki adamlar çok çok güçlüler. Ve sistemi de tasarlarken kendi lehine bunu tasarlıyor. Siz de onu alıyorsunuz ve bunu uluslararası anlaşmalar üzerinden daha sonra da iç hukukunuz domino etkisi yapıyor. Tık tık tık tık tık tık ve bu regülasyonu iç hukukunuza aktarıyorsunuz. Ardından bu Türk mahkemelerine ya da yabancı bir mahkemenin önüne geldiğinde neyi uyguluyor? Var olan hukuki rejimi uyguluyor. Mahkemedeki hakim kendi göbeğinden bir şey sallayarak, yeni bir kural koyarak hukuku uygulayamaz ki. Öyle. Var olan hukuki rejimi uyguluyor. O da
yanlı bir
hukuk düzeni haline gelmiş durumda. Burada çabalamanız gerekiyor. Siz de nitelikli hukukçu yetiştireceksiniz. Cenevre'de bişen çorbada sizin de tuzunuz olacak. Madem bu egemenlikler uluslararası anlaşmalar üzerinden oralara aktarılıyor, bu uluslararası örgütlere ve uluslararası anlaşmalara bu yetkiler veriliyor, yetkilendiriliyor. Hı hı. O zaman oralarda siz bağımsızlığınızı yitiriyorsunuz. Öyleyse kendi lehinize olacak şekilde bu düzenlemelerin çıkmasını sağlamanız lazım. Ne kadar? Şu an %100 yabancının lehine, hiç olmazsa bunu %90'a, %70'e ve bir yerde %50'de bunu dengelememiz lazım. Bunun mücadelesini vermek gerekiyor. Sonuç fiyasko. Siz sonuca bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki niye böyle oldu? Arkada pek çok faktör var.
2024 verileri 108 trilyon dolardı dünya ticaret hacmi. Şimdi 127 falan öngörülüyor bu gidişatla. Zaten yarısı Çin'le Amerika'nın elinde. Türkiye bir trilyona bile ulaşmamış bir ekonomi olarak. Hani %1 bile etkiniz yoksa sözünüz nasıl %50 olacak? O anlamda ekonomiyi güçlendirmekle ilgili.
Orada şey oluyor. Yani gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler bloklaşıyorlar. Bu uluslararası müzakerelerde ve menfaati olanlar hemen bu İbn Haldun'un asabiyet teorisi gibi klanlaşmalar oluyor. İşte oralarda bu destekleri vermek lazım. Fakat bizdeki bir de bir eğitim problemimiz var bizim. O da şu. Bizde bir işte tırnak içinde batı tipi bir eğitim ve batı hayranı bir eğitim düzeni olduğu için sizin yetişmiş olan insanlarınız, sizin bürokratlarınız, akademisyenleriniz, yani bunlar asker gücünüz diyeyim. Bunlar batının menfaatine olacak şekilde sistemi tasarlıyorlar iç hukukta. Daha ileri gideyim, yaptıkları yorumlarda yabancı firmaların yontuyor lehine ve yerli firma, yani 25 yıllık bir avukatım ben ve aynı zamanda hayatımda gördüğüm şey budur. Batı'da davalarımız oldu. Batı'daki davalarda ise tam aksine yine bizim aleyhimize olacak şekilde şeyler, yorumlar yapılıyor. Yani en ufak bir takdir yetkisi, hatta kuralları zorlayarak Batılılar bizim aleyhimize. Türkiye'de ise takdir hakları hep ya, Türkler üçkağıtçıdır, yabancılar bunlar maalesef uygar adamlardır, kurala uyarlar, zaten yaptıysa bizimki yapmıştır mantığıyla. Çünkü çocuğa verdiğiniz 5 yaşından itibaren eğitim bu. Buradaki bu, yani perge, ben bizim lehimize karar verilsin demiyorum. Adil olalım, adil olsun. Amen. Pergelin ucu doğru yere konulması gerekiyor. Eyvallah. Pergelin ucu yanlış bir noktada. Açıyı, adalet açısını doğru almak mümkün değil.
Eyvallah. Hocam, geçenlerde Kemal Tekden ağabeyi ağırlamıştık. Bir eser de ortaya koydu bununla alakalı bir yapım. Tüccarlar, alimler ve askerler diye. Kadim medeniyetimizde Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, Endülüsleri çok incelemiş tabii. 45-50 dakikalık bir yapım. Çok da şeydi, güzeldi. Galasına da davet etmişti. Hani medeniyetin gelişmesinde ilk şeyi sermaye olarak, siz de bunu çok önem veriyorsunuz. Hani anlatımlarınızdan onu görüyorum. Hani bir sermaye birikimi olacak ki oradan alimler beslenecek. O alimler ülkenin korunmasıyla alakalı milli bir şuur, manevi bir şuur, cihat ruhu, neyse artık onu topluma zerk edecekler. Gençleri yetiştirecekler falan, böyle gelişecek. Çok önemli, hani bizim camianın bir ezilmişliği mi diyeyim, aşağılık kompleksi mi diyeyim, bunu da sizin gözünüzden bir değinmek isterim. Ara bir soru olarak lütfen kabul edin. Bu sermaye birikimi, hani ben sizin gibi değerli bir akademisyen, hukukçu hocamın mal varlığı olsa ne yapacak yani? Cahit hocamızı biliyoruz yani, ne yapacak yani? Hani gidip kumarhanede şey mi, para mı yiyecek yani? Haşa haşa. Öğrencilerine burs verecektir. Çevresinde ilme biraz daha, kütüphanesi daha genişleyecektir. İlim şeylerinde, merkezlerinde, sempozyuma, kongreye falan daha fazla gidecektir. Zirvelerde o dediğiniz Cenevre'deki şeye baskı kuracaktır. Bak bu da var, bu da var diye. İlimin seferberi olacaktır yani. Ama hocam şöyle bir şey var. Yani bu benim 25 yıldan beri belediye başkanlarına, bakanlara, milletvekillerine anlatamadığım bir hakikat. Buradan da bu çığlığımızı sizin vesilenizle duyurmuş olalım. 2 saat sahnede çıkıp orasını burasını sallayan bir sanatçı dediğimiz kişiye 5 milyon lira standart ücret olmuş yani. 2 saat konserse 5 milyon. Diyorum ki bak, şahsım adına istemiyorum. Bak işte Cahit hocam var, sizin gibi değerli büyüklerimiz var. Ya ben kendi adımı istemiyorum diyorum. Gelip size o yılların birikimini 2-3 saatte anlatacak kişiye de 5 milyon verin. Diyorlar ki hocam Sayıştay var. Ya bu Sayıştay niye onlara çalışmıyor? Bu konuda yorumunuzu çok merak ediyorum hocam ya.
Ya şöyle bir yani bir adım geri gitmek istiyorum. Kadı el Endulusi diye bir bilim insanı var. Bu 1000 yıl önce yaşamış. Aha. Yani 1000 yılında yaşamış bu adam. Ve şunu söylüyor. Diyor ki tarihte bilime önem veren 8 millet vardır. Bunlar işte Yahudiler, Roma, Yunan, İran, Arap, Hint, Mısır, bir Kadayiler diyor. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar. 2 millet daha vardır diyor. Bunlar diyor bilime önem vermemişlerdir diyor. Bunlar diyor pratik milletlerdir. Ve pratik konularda böyle savaş aletleri gibi pratik konularda katkıları vardır. Ama bilime önem vermemişlerdir. Biri Çinliler, diğeri de Türkler. Şimdi bizdeki bu gelenek tabii... Bir dönem bizim bir altın çağımız var, yok değil yani. Eyvallah. İbn-i Sina'larımız, evet. Farabilerimiz, İbn-i Rüşd'lerimiz falan. Ama ardından biz bu bilime, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla ve medeniyetler tek değil. Yani ana problem bu bir de. Yani bu aşağılık kompleksimizin nedenlerinden birisi bu. Çünkü sizin verdiğiniz bu işte batı tipi eğitim hep bizi şeye taşıyor. Söyleyin. Tek medeniyet var. Tek üstün medeniyet, o da Batı medeniyetidir. Başka medeniyet yoktur şeklinde. Varsa da alçak medeniyetlerdir, düşük medeniyetlerdir. Aşağı. Onlar geride kalmıştır, on tarih olmuştur. Tek medeniyet, ilerlemek istiyorsan kardeşim, iki tane dünya savaşı ondan sonra ve nükleeri şey yapan, işte bu da progres yani ve insanların canını okuyan bir şey. Şimdi bu, ısrarla bunun üzerine şey yapılıyor. Batı'da medeniyet yok anlamında söylemiyorum bunu. Tabii ki de var ve tabii ki de teknolojisi çok gelişmiş. Tabii ki de bilimi çok gelişmiş. Bakmak zorundayız, incelemek zorundayız, almak zorundayız. Bunu anlatmak istemiyorum. Medeniyetin tek olmadığını, medeniyetlerin inişli çıkışlı olduğunu ve bir özgüven problemimiz var. Bir bunu aşmak gerekiyor. İkincisi bu işe, yani bu bilgiye bilim ve vermezsek yönetileceğiz. Bunun başka yolu yok. Adam seni Gazze'den de çıkartır. Başka bir yere de sürer. İstanbul işgal edildiğinde İngilizler de Türkleri, bu pis milleti buradan geldiği yere, Asya'ya tekrar geri süreceğiz. Bura çok güzelmiş bu Anadolu. Anadolu'da biz yaşayacağız diyor İngiliz Başbakanı o tarihte. Evet, evet. Yani mecbursunuz tutunabilmek için bu işe önem vermeye ve asıl olan bilgidir, bilimdir ve insan yetiştirmedir. Tabii bunu ekonomi destekliyor. Ekonomi olmadan, para olmadan da bu işler yürütülemiyor. Buraya önem verilmediği sürece bu işlerin yürüme şansı da yok. Yani mış gibi yapıyoruz şu anda. Yani akademilerimiz, üniversiteler, işte Ar-Ge'lerimiz falan. Ben bakıyorum şimdi, yılda Türkiye'de 10 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılıyor. Sadece Novartis'in 10 milyar dolar yani, Ar-Ge harcaması
yani,
var.
Yani bir şirketin.
Tamam mı? Ve bu 10 milyar dolar Ar-Ge harcaması da bana palavra geliyor. Yani bunlar da yerini bulmuyor. Orada o denetimler vesaireler. Yani bu mış gibi yapıp yapmayı bırakıp bunu gerçeğe dönüştüğümüzde o zaman işte bizim ilaç sanayisi de gelişecek. Yüksek teknoloji de gelişecek ve işler yürüyecek. Şirketler sırf teşviklerden faydalanmak için patent müracaatları yapıyor. Ve hiçbir işe yaramayan evrakları alıyorlar, koyuyorlar, istatistik sayıyorlar. Yani bu kısımda doluyum ve buraya girmeyelim isterseniz.
Peki, peki. Allah razı olsun cevabınız için. Az evvel konuşmuştuk hocam. Programdan evvel Muhammed İkbal yavrumun King Fahd bin Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki şeyiyle alakalı. Takip ediyorum hani bu vesileyle, oğlum da oraya geçtiği için Cidde'de. Yani 100 milyon dolar, 200 milyon dolara akademisyen transferleri var. Türkiye'de
de futbolcu transferi gibi.
Türkiye'de de 100 milyonu, 50 milyonu biz futbolcu transferlerinde görüyoruz. Bir de yurt dışından konsere gelecek. O deminki söylediğim sanatçı diyorlardı yani. Sanatkara hürmetsizlik bence. O konserciler diyeyim artık, başka diyecek edeben bir şey bulamadım. Onlara veriliyor. Hani bilme bu anlamda yatırım yapmak adına, hani bilgi çağı dediniz, bilgi sermayesi dediniz. Hele yapay zekanın devrim niteliğinde ezip geçecek 5 yılda buraya geldiyse, önümüzdeki 5 yılı öngöremiyoruz bile dediniz. Mantalite nasıl değişecek, nereden başlayacak Kıvılcım? Hani böyle programlarda elbette biz anlatacağız ama siz de üniversitede çocuklara anlatacaksınız, gençlere. Ama savunma sanayinde olduğu gibi hani böyle... Kısa dönemde çok hızlı bir dünya çapında ilerleme. Bu alanda bilgi açısından nasıl olacak hocam sizce? Umutlu musunuz? Onu sormak istiyorum.
Ya ümitsizlik olacak iş değil. Tabii ki, tabii ki de ümitliyim ve potansiyelimiz çok da güçlü, çok da kuvvetli aslında. Nicelikten nitelik doğar. Bizim niceliğimiz çok yüksek.
Elhamdülillah.
Buradan bir nitelik, ümit ediyorum ki bir nitelik doğacak. İki şey görebiliyorum. Yani iki dinamik görebiliyorum. Bunlardan bir tanesi bu silah sanayinde olduğu gibi sarsıcı bir etki.
Görünür böyle.
Bizi buraya sevk edebilir. Ne yaptılar? Silahta ambargo uyguladılar ve kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış mantığından hareketle bu olabilir. İkincisi de bu işten anlayan etkili yetkili birileri gelir ve o da bunu bir proje haline getirip bunu yürütebilir. İki tane etki görüyorum. Türkiye'deki reformlar hep dış etkilerle olmuştur. Burada da muhtemelen yine bizi dışarıdan bir şeyler bizi sarsacak. aa bu iş önemliymiş noktasına gelip yürüyecek. Şimdi durum o kadar vahim ki bir hani bizi dinleyenler olayı anlayabilsin diye şu rakamı paylaşmak istiyorum. Durum o kadar vahim ki bu bilgi kısmında, o kadar kötüyüz ki. Yani çok bunları, o rakamları gördükçe çok canım sıkılıyor. Şimdi mesela telif hakları üzerinden, işte sanatçıları, eser sahiplerini koruyan bir alan üzerinden. Şimdi Batı bunu niye kurguluyor? Şunun için kurguluyor. Diyor ki ben reel sektörden kültür endüstrilerine, kültür sektörüne, kültüre ve sanatçıya yatırım yapacağım ve para transfer edeceğim. Yani telif haklarının mantığı bu aslında.
Şimdi orayı ihya etmek.
Orayı ihya ama niye ihya ediyor? Çünkü insan sadece paradan, ekonomiden ibaret değil ki. İnşaatları yaptık. Bu mudur yani?
Ya.
Yaptığın inşaat doğru düzgün bir mimari özelliği yoksa o zaman bu nereye kadar? Yani bu entelektüel çölleşmeyle biz nereye kadar gideceğiz? Şimdi Almanya'nın nüfusu bizim kadar. Ekonomisi de bizim 3 katı gücünde olduğunu düşünelim. Şimdi rakamları paylaşayım sizinle. Almanya'da yılda 1,5 milyar avro meslek birlikleri para topluyor. 1,5 milyar. Türkiye'de 1 milyar TL'yi yeni geçti. Yani 30 milyon avro. Toplanması gereken de 500 milyon avro. Niye toplanamıyor? Sistem niye çalışmıyor? İşte az önce anlattığım. Buradaki en büyük problem de bana göre niyet bozukluğu. Niyetimiz yok yani.
Bir niyetlenmek gerekiyor.
Niyetlenmek başlangıç, gerekiyor. Tabii. Başlangıç ama işte sebep olarak yargı kötü çalışıyor. İşte reel sektör direniyor. O yapıyor, bu yapıyor. Hepsinin, evet bunların hepsi doğru. Ama asıl problem bana göre niyet bozukluğu.
Eyvallah. Yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz hocam. Bütün soruları da soramadım. Hakkınızı helal edin. İnşallah yine sizi konuk ederiz. Bu olaya bir de markalar açısından bakarsak. Son bölümü böyle geçelim. Hani Türkiye'nin ilk 50 markasına bakarsak, kitabınızda rakamlar da vardı. Hani Amerikan markasının 1/3 yapmıyor ilk 50 markamız. Marka da çok ekonomik bir güç. Bu açıdan hani fikri mülkiyet hakları, patentler ve markalar, ne söylemek istersiniz? Bununla bitirelim.
Yine somut ölçüme gelecek bir noktaya temas ettiniz. Dünyanın en pahalı markası Apple. Apple'da 560 milyar dolar civarında.
Sadece marka değeri.
Marka değeri.
Yarın azıcık ısırılmış Türkiye'de, elmanın değeri bu yani.
Türkiye'de ise en pahalısı Türk Hava Yolları ve onun da değeri, sıkı durun, 2 milyar dolar civarında. Tamam mı? Bizim ilk 100 markamız 20-25 milyar dolar civarında.
Evet, o civar.
Eskiden ben hep şeyi söylerdim. Türkiye'nin 100 tane markası çeyrek elma etmiyor. Şimdi ısırık elma etmiyor. Yani o kadar makas açılıyor. Bu yine toplamla ilgili. Yani sizin sistemi doğru düzgün kurgulayıp Ar-Ge'nizi, inovasyonunuzu ona, bu bir yarış. Yani bu bir ekonomik yarış. Buraya yönlendirmeniz sadece hamallık değil. Mesela işte ihracat yapıyoruz. Çok güzel. Yani işte 250-260 oralara doğru gidiyoruz. Burada bu katma değerli ihracatınız ne kadar ve biz burayı ne kadar güçlendirebiliriz? Yani
kilogram fiyatının
artık şu,
değerli hale gelmesi.
Artık şu istatistik saymayı bırakıp bizim bu işe ciddi ciddi kafa yoruyor olmamız lazım. Entelektüel sermaye üzerinden para kazanmanın yollarını aramak gerekiyor. Çünkü katma değer orada çünkü. İşçilikle bir yere kadar gidebilirsiniz ve rakip geldiğinde, işte dün Çin vardı, yarın Hindistan gelir, ertesi gün Tayvan Eyvallah. Gelir. Birileri gelir ve o işi alır elinizden. Ama inovasyonda tek oluyorsun.
Kesinlikle.
Yani bir ilaç bulduğunuzda o ilacın tek dünyada, globalde ve bir kutu ilaçtan adam 10 milyar dolar gelir elde ediyor. Siz de işte yaş meyve sebzenin Türkiye'deki ihracat 3 milyar dolar. Koca Türkiye olarak. Yani burada ne yapıp edip bizim bu bilgiyle artık barışmamız lazım. Toplum olarak bilgiyle problemimiz var gibi geliyor bana. Bu barışmak gerekiyor. El sıkışmak gerekiyor. Ondan sonra da karşılıklı beslenmek gerekiyor.
İnşallah. Vergi barışı epey bir işe yaramıştı. İnşallah bilgi barışı da işe yarar. Bir de bu dediğiniz katma değer, kadim değerimizde ecdadımız yüktü hafif bahada ağır diye söylemiş zaten bunu. Hani geleneklerimizde var. İnşallah hocam hem yapay zeka çağını yakaladığımız, hem bilgiyi gerçekten gerçek bilgiyi ürettiğimiz, bunu değerlendirdiğimiz ve adaletsizliği önlemek adına bu coğrafyanın hakkı olan, hakkı savunmak adına hak ettiğimiz yere geliriz temennisiyle bitirelim. Ben çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Yeniden inşallah görüşmek üzere. Aziz dostlarım, Doçent Doktor Cahit Suluk Hocam bizlerle beraberdi. Telif haklarını, marka, patent, markalaşma bunların hepsini bilgi açısından, entelektüel sermaye açısından ele aldık. Ne olur iki gün eşit tutmadan hikmetin müminin yitik malı olduğunun bilinciyle beşikten mezara ilim peşinde koşarak hem dünya hem ahiret saadetini yakalayanlardan olalım. Hoşça kalın. Allah'a emanet ol efendim.